Merhabalar efendim. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Bir hayrola da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte her pazar akşamı olduğu gibi bu pazar akşamı da sizlerle beraberiz. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyisiniz inşallah.
Hamdolsun iyiyiz. Siz de afiyetlesiniz.
Pazarları nasıl geçiriyorsunuz Mehmet abi?
Pazarları mı nasıl? Pazar.
Kutsal pazar.
Sel pazarları
kutsal
mı?
Pazar derler yani. Böyle bir şey vardır hani. Kimse bir şey yapmaz. İşte 3P derler. İşte pijama neydi? Pijama.
3P demezler. PTT derler.
Ha PTT derler affedersiniz. Pijama terlik ve?
Televizyon.
Televizyon.
O da değişti yani.
O da değişti. Şimdi televizyon diye bir şey de aslında çok insanların gündeminde yok. Televizyon şeyi var. Akıllı telefonlar var. Sizin nasıl geçer abi pazarlarınız?
Pazarları biz özel bir pazara bir şey atfetmeyiz ama genel olarak hani tatil olduğu için ortalık. İnsanlar da çok sokakta olduğu için ben o gün çok şeye çıkmak istemem. İnsanların çok kalabalık yoğunlaştığı yerlere mesela alışveriş yapmak istemem o gün.
Hmm. Piknik taziyeleri gider misiniz Mehmet abi?
Piknik nedir piknik? Piknik mi kaldı hocam ya?
Yine ama bir 5-10 kilometre arabayla geçince çok güzel yerler var İstanbul'da.
Doğru,
da.
Doğru da şey ama böyle sahil ben görüyorum hiç yapmadım ama.
Siz tabii tatil deyince sahil aklınıza geliyor.
Yok sahil de böyle çok boş bir alanlar var. İnsanlar oralara gidiyorlar, sandalyelerini alıyorlar.
Mangal bile yapıyorlar.
Evet, mangal yasak canım, mangal yapılmadı hiç oralarda. Yani bizim Caddebostan sahilini kastediyorum.
Hmm.
Oralarda bayağı bir geniş alanlar var, insanlar oturuyor, ediyor. Fakat ben çok haz etmiyorum çok kalabalıkta o tip yerleri.
Tabii korona olunca da tabii son dönemde.
Koronadan önce de öyleydi. Başka mikrop kapma durumları da olabiliyordu.
Öyle mi? Nasıl mikroplar Mehmet abi?
Yani işte her çeşit mikrop olabilir. İnfluenza olur, grip mikrobu olur.
Etkilenme mikrop olabilir.
Her türlü mikrop olur diyerekten zaten onları da kastediyorum.
Peki böyle bir tecrübe yaşadınız mı olumsuz?
Hep yaşanabilir gidince anlaşılır zaten.
Ya siz o zaman hayır bir tecrübe konuşuyor demek ki.
Yani tecrübe için aşı olmak gerekir. Yani mikrobun kuvvetsiz halidir aşı biliyorsunuz.
Aşı da oldunuz o zaman.
Aşılı olursan çok bulaşmaz.
Aşı oldunuz o zaman. Siz başka bir aşı oldunuz ki bu tür yerlere karşı bir hassasiyet geliştirdiniz.
50 yani. Senedir aşı oluyoruz.
Güzel.
Her sene aşı oluruz.
Evet. Her sene.
Tabii. Hı. O 50 senedir her sene aşı olunur zaten.
Her sene mi her akşam mı?
Her akşam da olmaz canım her akşam da aşı mı olur?
Peki yani seneden seneye oluyorsunuz yani.
Yani öyle mikrobun durumuna göre. Bazı mikroplar vardır hayat boyu çıkmaz içinden.
Öyle mi?
Evet.
Nefis mikrobu gibi mi mesela?
Yani. Hı-hı. Yani. Yine bir yere bağlayacağız da yani.
Yok hayır şu mikrop uzmanlığı o anlamda önemli bir şey demek yani.
Yani uzmanlık değil bu.
Dostu da tanımaktan daha çok düşmanı tanımak.
Ama işte mikrop da şöyle bir şey değişiyor. Ne diyorlar ona şimdi? Hani mikrobun bir halden bir hale
evrim geçiriyor.
Evrim değil. Hani
mutasyon.
Işte, mutasyon. İşte evet. Bu hep mutasyon olan bir şeydir. Mesela bir yaptığın aşı gelecek sene geçerli olmayabilir. Nefis mikrobu da öyledir yani. Devamlı çünkü farklı atraksiyonlar geliştirilir karşıda.
Evet.
Onun için sen de farklı bir defansif tedbirleri almak durumundasın. Yani hep sürekli bir mücadeledir bu.
Yani i̇şte hep buna, böyle bir teyakkuz hali yani.
Buna da büyük cihat diyoruz biz.
Yine güzel yere bağladınız Mehmet abi.
Yani başka türlü.
Ben pazarı nasıl geçirdiniz diye sordum. Ben büyük cihat yapıyorum dediniz bağladınız yani.
Pazar günde aynı şey. Başka zaman da aynı şey. Sadece Ramazan'da mikropların bir güç kırılması olur. Evet.
Dolayısıyla o zaman az yemekle alakası var mı bu?
Yemek bizim açımızdan bir de genel bir ambiyans açısından yani. Böyle bir şey olabilir.
Şeytanlar yani. Bağlanır diyorsunuz yani.
Evet. Evet. Onun etkisini de herkes hisseder.
Hisseder. Evet. Genel bir psikoloji olur. Evet.
Evet.
Mehmet abicim bugün tabii farklı gündemler.
Kıbrıs seçimi var. Bugün,
evet, bugün Kıbrıs seçimi
oluyor.
Var. Evet. Aslında bu Türkiye ye ilişkin böyle bir takım sevimsiz beyanatlarına şahit olduğumuz mevcut Cumhurbaşkanı'nın ikinci olduğu bir vasat söz konusu. O ikinci
Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nı
Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nı kastediyorum.
Evet,
tamam. Tabii. Normalde birinci ile ikinci arasında ikinci turda bir seçim söz konusu olunca acaba üçüncü ve dördüncü oyu alanlar bu ikinci Cumhurbaşkanı'ndan daha doğrusu ikinci sırada çıkan Cumhurbaşkanı'ndan mı yani oy kullanacaklar diye bir şüphe vardı ama tam tersi birinci adaydan yöne desteklerini ishar ettiler.
Yok, üçüncü çıkan parti ötekini destekliyor.
Yani birinci çıkanı destekliyor.
Birinci
yani.
Çıkanı destekliyor. Diğer tamamına yakını serbest bırakanlar da var. İkinciyi destekliyor.
Evet.
Talat'ı destekliyor.
Yani o birinci ile ikinci arasındaki temel fark da aslında Türkiye'ye bakıştan kaynaklanıyor.
Bence daha büyük bir bakış.
Yani. Nasıl
bir dünyaya, bakış? Dünyaya bakıştan kaynaklanıyor. Aynı Türkiye'deki gibi yani. Hangi taraftasın yani? Mesela yani işte toprak verelim diye bir şey vardı.
Bütünleşelim, kardeşçe yaşayalım.
Verilecek topraklar da dikkat ettim, harita çizmişler. Tamamen sahil şeritleri.
Hmm.
Orada burada Navtex ilan ediyorlar ya, o sahillere göre ilan ediliyor. Eğer öyle bir şey olduğunda sen hiçbir şekilde Kıbrıs çevresinden geçemiyorsun bile.
Evet.
Tamamen Rum kesimi orada at oynatacak bir hale geliyor. Yani işte aslında o yeni büyük mücadele Akdeniz'in üstünden geçiyor ya. En evet. stratejik yerde Kıbrıs.
Dolayısıyla bugünkü seçimler çok önemli.
Evet. Önemli. Yok, ne olursa
birkaç
olsun.
Birkaç saat içinde de belli olacak zaten.
Ya önemli olsun, ne olacak yani. Öteki de seçilse, beriki de seçilse. Yani cürmün kadar yer yakarsın yani.
Evet.
Bu saatten sonra biz burada seçim oldu. Bu Cumhurbaşkanı'nın dediğine göre hareket edecek dünyanın bir dengesi söz konusu burada.
Evet. Ya o da sonuçta genel dünya çapında devam eden
biraz yorar.
Mücadeleden şey değil. Evet. Ayrı değil yani.
Evet. Değil. Hiçbir evet. şey değil.
Yani orada üçüncü bir yol mümkün değil Mehmet abi? Hep böyle hep ikili mi görüyorsunuz hadiseyi siz?
Dünya ya hocam son tahlilde üçüncü bir yol yok.
Ya haktansın ya batıldan mısın?
Şeytanla Adem'in mücadelesi böyle bir şeydir yani zaten. Hangi taraftansın? Abil misin, Kabil misin?
Hı hı.
İblis misin, Hazreti Adem misin? Tercih budur yani. Son tahlili söylüyorum ben. Yoksa bir değil bin tane yol vardır o manada.
Ama tabii siyah beyaz değil de artık arada gri tonların olduğu çok böyle kafaları karıştıracak. Şimdi hakikat aslında net bütün açıklığıyla çıplaklığıyla ortaya çıksa belki ona bile ya bu gördüğümüz bir illüzyondur, bir efendim yanılsamadır diyecek. Hep böyle bir muhalif damar olmuş. Ama işin ilginç tarafı muhalif damar belki ya da Kabil diyelim veya iblis tarafı ona Hizb-ü Şeytan diyor malum Kur'an-ı Kerim. Yani şeytan hizbi ve şeytan taraftarları hiçbir zaman böyle doğrudan batılı takdim etmiyorlar.
Evet.
Hep bir hakikatle.
Evet.
Dolayısıyla bir üçüncü yol aslında oluyor Mehmet abi. Yani o da münafıklık aslında. Şimdi Mekke'de de dikkat ettiyseniz müşrik vardı. Mümin vardı. Ama Medine'de ilginç bir şekilde üçüncü bir tip çıktı. Münafık.
Evet.
Onlar hiçbir zaman ishal edilmediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabisine söyledi sadece onların ismini. Burada da maksat şu. Çünkü onların aslında kalbi hastalıklı insanlar. Bu ne demek? Yani herhangi bir beyanat, herhangi bir söz, herhangi bir tavır karşısında orada mıyım, burada mıyım? Buraya da geçebilirim, oraya da geçebilirim tavrında olan insanlar. Hep de şöyle bir şey düşünülmüş. Yani bunlardan kurtarabildiğimizi kurtaralım, bu tarafta dursunlar. Yani o yüzden ne ishal ediliyorlar ne de böyle bir kendilerine doğrudan sen münafıksın işte diye bir itham ediliyor. Bu bence önemli bir nokta abi. Dolayısıyla üçüncü olacak yani.
Ben
kafası karışık diye ben düşünüyorum, söylüyorum onu üçüncüyü.
Ben üçüncü yolu siyah beyaz griliği öyle görmüyorum hocam. Ben yine son tahlilde iki yol vardır. Biri beyazdır, biri siyahtır. Gri nedir biliyor musun? Siyah beyazın kirlenmiş halidir. Siyahın da açılmış halidir. Ama birileri o griyi beyaz yapmaya uğraşır. Birileri de o griyi siyah yapmaya uğraşır. Münafıklık dediğinde böyle bir şeydir. Münafıklık, kafirlik ve inanmışlık değil bu. Bir inanmışlık var. Diğer tarafta da dallara ayrılabilir. Kafirdir, münafıktır, fasıktır. Ne diyorsan de. Orada da kendi içinde dallara ayrılır. Yine iki şey vardır hocam. Yani bir hak vardır, bir batıl vardır. Batılın içinde münafık da olur, kafir de olur. Başka noktadan da baktığımızda, yani kurumsal müessese anlamında baktığında bir devletin içinde de her cins adam olur. Ama bir hak tarafından hareket eden vardır, bir batıl tarafında hareket eden vardır. Bir partinin içinde de olur her türlü adam. Sen o şu partinin içinde diye o hakka gelmiş demek değildir. veya şu öteki partinin içinde oldu diye batıl demek değildir tamamen. Ama hak ve batıl için uğraşan insanlar vardır. Her müessesenin içinde de vardır. Ben hadiseyi böyle görüyorum ama dediğin gibi hiç kimse ne bembeyazdır
ne
simsiyahtır.
Tabii. Şimdi burada zaten biraz belki o münafıklık denen karakterin aslında bir karakter o. Yani bir insan tipi ki Kur'an-ı Kerim'de çok onunla ilgili tasvirler var. Böyle bir aslında münafıklığın bizim kendi içimizde de o hem hakkın hem batılın mücadelesini
evet.
vermekten kaynaklı.
Doğru.
Yani kalbimizin kaydığı zaman zaman hani doğru. yokladığımız ya ben yanlış düşünüyormuşum diyebildiğimiz durumlar olabiliyor.
Olur olur.
Dolayısıyla mücadele aslında içimizde oluyor bitiyor. Doğru. Ve içimizde aslında hani.
Son tahlilde olur.
Tabii hani bir Firavun'la Musa'nın senin içinde olduğunu ifade ediyor ya Mevlana. Musa da senin içinde diyor. Firavun da senin içinde diyor. Yani dolayısıyla o ve biz belki oradaki mücadeleye bakarak bir tavır alıyoruz. Bu çok zaman doğru olması ümit edilir. Ama bazen yanlış da olabiliyor. Orada işte sizin zamanda geri dönmek diye ifade ettiğiniz tevbe devreye evet. giriyor. Dua devreye giriyor. Yani sadece tevbe de değil aslında dua da. Hani ihtinas sıratal müstakim. 40 defa okuduğumuz bir şey Kur'an-ı Kerim'den. Fatiha suresi. Bizi sürekli sırat-ı müstakim üzere hidayet eyle demek. Yani böyle bu noktada bir yardıma ihtiyacımız olduğunu da gösteriyor Mehmet abi.
Onu gösteriyor. Hem 40 defa dediğiniz gibi biz bu ahdi tekrarlıyoruz. Aslında bu bir bağlantı demek. Hani andını hatırla diyor ya o demek. Andımız bizim sırat-ı müstakimse eğer ki onu bilinçli olarak günde 40 defa söylüyorsun hocam. Bu da ne oluyor? İşte ben o bir de niyetini de ortaya koymak demek değil mi? Yani
evet.
bu sadece bir ezber değil yani.
Evet evet.
Bir niyet ortaya koymaktır bu.
Ya bunu da şuurlu yapmak.
Evet,
dolayısıyla
şuurlu
bir
yapmak.
İrade tazelemek yani.
Evet.
Niyet tazelemek.
Karşılığının olacağını da bilmek.
Evet.
Ki arz ettiğin yer önemli senin orada.
Evet.
Bu da hayatının bir düzeni haline getirmek. O hakkı ve yaşantıyı hocam yani. İnsan mesela ne diyor yine? İnsan nedir? Zaliman cahula diyor değil mi?
Evet.
Hem zalimdir hem cahildir yani. Cahildir ne kadar bilgi birikirse biriksin o cahillik gitmeyecek demektir.
Hmm.
O sıfat tamamen silinmeyecek demektir. Zalimdir. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım başta kendimize zulümümüz devam edecek
tabii,
demektir.
Tabii tabii.
Bu bitmeyecek bir şey hocam.
Evet.
Bunun için de hem cahillikle hem zalimlikle kendi içimizde mücadele etmemiz gerekiyor. Bu manada bir taraftan da insan nedir? Opportunisttir değil mi? Çıkarcıdır değil mi? Yani bunu da biz işte modern teorilerden de biliyoruz o manada.
Homo economicus yani.
Evet.
Sürekli
öyledir. Menfaate odaklıdır.
Çıkarını azamileştirmeye çalışır.
İşte tam da orada bir menfaat karşısında geldiğinde imtihan oradadır hocam. Neyi tercih ediyorsun? Menfaatin olup batıl bir şey mi tercih ediyorsun? Menfaatine aykırı olacak ama hak bir şey mi tercih ediyorsun? Bu imtihan her zaman olacak hocam.
Bence daha zor imtihan hem menfaatin var hem hak. Bak hem menfaatin evet. var hem hak.
Evet.
Çünkü hak menfaati kaldırmıyor. Hakkı hakikaten sadece hak olduğu için kabul edebilmek.
Evet.
Orada işte devreye giriyor münafıklık meselesi.
Hocam
Mehmet abi.
Belki oradaki.
Yani bu bence çok evet. kritik bir nokta yani.
Oradaki menfaat sadece yani çıkar anlamında da değil yani. Hani o insanın opportunistliği anlamında, insanın kendisi düşünmesi anlamında. Mesela sen demin söylediniz, 40 defa Fatiha'yı okuyorum. Bu dönemde 5 vakit namaz kılıyorum. 5 vakit namaza ayırdığım bir vakit var değil mi? Tam da işte orada yani. Ya sen işte istediğin bir şeyle uğraşabilirsin ama o vaktin namaza ayırıyorsun. Bazen hakikaten zorluklarla karşılaşıyorsun. İş dünyasında, seyahatte, şurada burada, toplantıda falan sen yani... Bunu gerçekleştirmek yani böyle sadece evde oturup bunu yapmak gibi de olmuyor. Tam da işte orada. Yani neyi tercih ediyorsun? O zorluğa katlanarak yapman gerektiği doğruyu mu tercih ediyorsun? Ya boş ver eve gidince kaza ederim mi diyorsun? Tam da burada başka bir imtihan daha var. Belki bu menfaat değil o manada.
Aslında şöyle.
Bir mücadele yani.
Evet bir mücadele işte burada menfaatin. Olup olmadığını belki en güzel ortaya çıkartacak kişinin orada bunu hakikaten sırf Allah için yapıp yapmadığına dair bir şey. Yani birilerinin görmesi bir menfaat aslında. Bir tür statü, prestij, saygınlık. Ya da buradan işte dininizi satmayınız. yani Allah'ın ayetlerini birkaç paraya satmayınız diye ayet-i kerime var ya, buradan ticari çıkar elde etmek bir menfaat. Yani hem burada olup, hakta olup ticari menfaat elde etmek. Veya birilerinin efendim tamam bu da bizden dediği bir prestij, statü, gösterge elde etmek. İşte bunları da aşarak aslında sadece Cenab-ı Hak'la baş başa kalıp oradan böyle bir, işte buna da ihlas diyoruz.
Doğru,
abi.
Doğru, ihlastan bahsediyorsunuz.
Evet, evet.
Burada şu da var tabii, yani biz şöyle bir ölçü de biliyoruz. Farzlarda riyakarlık olmaz. Yani farz yaparken, bir insan farzı ifa ederken onun saklaması veya açığa çıkarması gibi bir problem geçerli değildir.
Ne yani farzdır Mehmet abi?
Mesela namaz kılıyorsun, vakit namazı kılacaksın değil mi? Bunu ishar etmen de murayilik değildir. Tamam mı?
Yani cumayı evde kılıyor dedirtmemen
yani
lazım.
Yani o komedi de.
Evet.
Diyelim ki mesela Ramazan orucunu tutman, tuttuğunu ifade etmen, bu da murayilik değildir. Zekatı verdiğini söylemen de. Ama ya dün gece şu kadar teheccüd kıldım demek olmaz. Bak o da namaz, o da namaz ama farzlarda bu olmaz. Çünkü farzlar herkes için emir altında olan bir şeydir. Onun için onun yapılıyor olması zaten senin imanının gereğidir. Ekstra bir şey değildir yani. Nafile değildir o manada. Nafile değildir. Hayır da mesela zekatın dışında bir hayır veriyorsan onu gizleyebilirsin. Nafile ibadetini gizleyebilirsin. Perşembe, pazartesi tuttuğun orucu gizleyebilirsin. Ama Ramazan orucunu gizlememen daha doğrudur. Çünkü o farzdır. Bütün insanlara da farzdır yani o manada. Onun için böyle de bir ölçü var burada. Yani ihlası zedeler mi benim namaz kıldığımın bilinmesi?
Fakat yine de takva açısından bazı şeylerin böyle insanların gözüne sokulmaması. Yok, çünkü öyle bir şey oluşmuş.
İnsan gözüne sokmak için yapıyorsan zaten
tabii,
ruhunu kaybettin demek.
Tabii tabii aynen. Yani bunu da böyle algılayacaksa insanlar, orada da biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani
doğru.
Orucun niye Cenab-ı Hakk'a tahsedildiği, o benimdir, ben o ücretini ben vereceğim onun dediği ibadet niye böyle bir nükte söz konusudur? Çünkü senin hiç kimse oruç olmadığını anlamayabilir. Sabahtan akşama kadar beraber olursun. Dersin ki ya ben şu an almayacağım dersin. Kimse sana niye yemiyorsun içmiyorsun demez yani. Ben şu an çok iyiyim, gayet midem rahat, bir şeye ihtiyaç duymuyorum mu demek? Yoksa abi kusura kalma orucum ben bugün. Ya bunu şimdi...
Bence öyle demek daha doğrudur. Niyetliyim demek daha doğrudur. Onu ısrar ederim yani. Ama eğer nafile oruç tutuyorsam onu özellikle de söylemem. Hatta bozabilirim.
İkramı
yani
da alır
nafile
mısınız?
Nafile orucu. İkram. Nafile orucu bozabilirim duruma göre.
Evet.
Yani işte tam da orada bir sana bir şey yükleyecekse eğer, bir atfedecekse, bozup sonradan bozduğum nafileyi de vacip hale gelir benim bildiğim. Sünnet nafilenin terki vacip
öyle
olur.
Evet, vacip.
Şimdi
olur.
Tam da orada bu mesele önemli. Yani ama bir Ramazan'da da tamam yani orucumu gizleyeceğim, kendimi de gizleyeceğim falan filan moduna da girmem ya.
Şöyle abi, bunlar hep seviye ya. Yani bu bir hatta insanın kendi yorumu sonuçta. Hani vicdanının nasıl neyi kaldırıp kaldırmadığı meselesi olunca da bunun bir bizim memlekette bir hocadan bahsederler. Arap hoca namında.
Anlatmıştınız.
Evet galiba. Bunu daha önce de anlatmıştım. Yani o mesela herkesin ortasında kendisine böyle bir Ramazan gününde tam iftara bir yarım saat kala böyle bir yani şey iltifat gösterilmesi, işte tazim gösterilmesi hocanın çok hoşuna gitmemiş. Orada oturmuş, milletin gözünün önünde çatır çatır orucunu yemiş. Ve sonra da bunu kendi nefsine dönüp, yani tut bakalım şimdi 61'i, hadi bakalım. Sen madem bu kadar insanların sana böyle, şimdi bu bir şey meselesi. Yani seviye demiyorum bak. Bu bir algı anlayış meselesi. Yani bunu, ya efendim bunu yapmaması lazım. Sonuçta farz bir oruçtur. Efendim bozmayacak, tabii bozmayacak ne demek. Kaldı ki insanların orada kendine yönelik hüsnü zannını bozmak da, mesela o da ayrı bir şeydir yani.
Evet.
Yani niye bozuyorsun? Sonuçta bu bir hani sen bir temsil makamındasın, hocasın. İnsanlar senden bazı şeyleri bekliyorlar. Hürmet göstermeleri de gerçekten bir şey olabilir. Yani hakikaten onların faziletine yazılabilecek bir şey de olabilir. Ama ve lakin sen tam bambaşka bir yerde yaşıyorsun. Yani bambaşka bir noktadan değerlendiriyorsun. Evet. Şimdi kimse haksız değil burada. Sen de haklısın, sen de haklısın. Kim haklı hocam? Bu soruyu soran da haklı yani.
orada bir melami meşreplik var yani.
Var.
Evet. Bu da bir meşrep malum.
Yani, melamilik hakkında ne düşünüyorsunuz Mehmet abi?
Ya çok teferruatını bilmiyorum şimdi bu kadar teknik.
Yok yok tamam aslında budur yani. Nükte şudur aslında. Nükte şudur. Yani mümkün olduğu kadar insanlara bu tür ibadet gibi ya da iyi olduğuna dair zannı vermemek. Tam tersi hatta. Yani ya bu hiçbir işe yaramaz bir adamdır. İntiba verdirmek yani özellikle. Yani aman o tür bir riyadan kaçılanıp böyle bir şeyi kesinlikle bizim üzerimize yapıştırmasınlar. Üzerime konacak bu konuyla ilgili en ufak bir fazilet emaresini, sıfatı kesinlikle kabul etmem. Hatta bunun ne şey yapılması için, tersinin anlaşılması için de gayret ederim.
Evet.
Bu melamilik böyle bir şey.
Evet. Hocam şöyle düşünüyorum söylediğiniz anlamda. Yani insanlar o kadar artık bunu 100 sene evvel konuşsaydık belki daha bir yere otururdu ama yani şu günün ortamında çok da böyle efendim o bir takım şeylere uyuyor olmak, dikkatli olmak, nefis mücadelesini yapıyor olmak insanların çok prim verdiği bir şey değil. Yani melami meşrep kime karşı gösterilir? Yani aslında o tip şeylere bakıp da sana bir statü verecek adama karşı değil mi? Yani zaten bu dünyada böyle bir takva yaşasan, kuralları incelikle yaşasan kaç kişi seni alkışlayacak ki?
Evet doğru. Yani o bir vasatın aslında ürünüymüş evet, melami evet, anlayışı.
Evet.
Her şeyin İslami olduğu veya evet, İslami olanın tervic edildiği, rağbet gördüğü evet, bir ortamda. Yani bana bu sıfatı yakıştırmasınlar kardeşim. Buradan çünkü statü var, burada alkış var, burada yerine göre efendim takdir var, itibar var. Ben bu itibardan geri durmak için de dolayısıyla tersi gözükeyim. Şimdi diyorsunuz ki siz evet, bu dönemde zaten bunlar kovuşturuluyor.
Evet bir aksine şekilde, mesela hani o dönem bir dönem gelmiş. Orada insanlar çalışmaya sevk etmiş ya o Hazreti Ömer midir? Gidin rızkınızı arayın demiş yani.
Tabii tabii biz tevekkül ediyoruz demişler. Siz hayır hazır yiyorsunuz demiş.
Evet evet gidin rızkınızı arayın demiş. Şimdi o tarzı bugün insanlar o örnekten yola çıkarak bak o öyle dedi. Haydi biz de tamamen şeye uğraşalım demek. Zaten insanlar bir kar topu gibi dağdan inen bir çığ gibi şeye koşuyorlar. O tip işlere koşuyorlar. Şimdi bu örneğe gidip de sen hadi gidin rızkınızı arayın diye o kar topunu iter misin yani?
Evet.
Veya şunu mu söylersin? Ya bu kadar da dalmayın ya. Yani bir diğer tarafta da bazı şeylerle ruhumuzun dinlenmesi lazım, beslenmesi lazım demek zamanı değil mi yani? Tam da işte insanların ya zaten bu devirde yaşayan yok ki. Bu devirde bunlar yapılmaz ki mantığının hakim olduğu bir anı yaşıyoruz. Yani bu işleri yapanların da bir şekilde saklaması da çok doğru değil yani mesela. Faiz doğru hassasiyetin mu varsa onu ısrar etmen lazım şu gün.
Doğru mu, doğru mu değil mi evet, onu bir aradan sonra konuşalım Mehmet abi. Yani bu dediğiniz mevzu hakikaten önemli. Şimdi faiz dediniz, içki dediniz, işte bu doğruları,
zina
bunların hepsiyle ilgili. Efendim hayrola ben Mehmet Lütfü Arslan kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte devam ediyor birazdan bir aradan sonra. Merhabalar efendim. Hayrola tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte melami meşreplik üzerinde konuşuyorum. Mehmet abi tabii uzman olduğu için meşrepler üzerinde bilmiyor gerçi melamiliğin ne olduğunu bana sordu. Ben de izah ettim abi şudur budur diye.
Yok ben melamiliği bilmiyorum diyerek bir melamilik örneği vermek istedim aslında.
Çok güzel abi. Yine ortaladım. Gayet güzel 90'a taktınız maşallah. Şimdi melami meşrep olmanın bir vasat gerektirdiğini, işte o vasatın bugün olmadığını söylüyorsunuz. O yüzden hatta diyorsunuz ki tam tersi artık göstermek
İsrar
lazım.
İsrar etmek lazım.
Göstermek lazım.
Evet.
Ama tam da göstermenin, görünmenin, gözükmenin böyle sosyal medya mecralarında çok öne çıktığı bir ortamda aslında çok doğru bir şey mi söylüyorsunuz Mehmet abi? Emin misiniz bunu söylemekten?
Zaten oralarda ne gösteriliyor ki? Oralarda hep nefsin hoşuna gidecek şeyler gösteriliyor. Nefsi zorlayacak şeyleri kimse göstermiyor yani.
Yani biz de nefsi zorlayan şeyleri mi gösterelim diyorsunuz?
Yani onları birilerinin yaşadığını insanlara göstermek lazım. Yoksa insanlar bir Süpermen gibi, hayali mitoloji kahramanları gibi geliyor bir takım şeyler. Hep geçmişte yapılmış bunlar. Bugün yapılamaz gibi geliyor.
Nasıl
hayır,
göstereceğiz?
Bugün bunları da yapan insanlar vardır demek lazım.
Peki nasıl göstereceğiz?
Ya tam nasıl böyle derken şahıs örnekler bekliyorsunuz.
Tamam kapanışta aslında şey yapmıştık. Siz bahsetmiştiniz. Dediniz ki zina, içki, işte faiz. Mesela faiz almadığını.
Evet.
Ya işte zina yapmadığını, içki içmediğini nasıl gösterecek abi insanlar?
Ya insanlar bunu söylemeli. Yani şimdi bazı, ben bakıyorum, diyor ki bugün faizsiz bir iş yapılamaz diyor. Ya faizsiz bir iş yapmak mümkün değil diyor. Bu aslında şuraya doğru gidiyor. Ya bir faizsizlikle uğraşmayalım biz. Teslim olalım tamamen. Yapılmıyor zaten.
Bir alternatif ya, kaygımız olmuyor.
Mecellenin kaidesi var ya, bir şey bütün yapılıyor mu? Bütün de terk edilmez. Yani bir şekilde bir alternatif oluşturup yürümek gerekiyor. Hepsi aynı diyor mesela. Ya kardeşim hepsi aynı değil. Evet, bir takım eksikler var. Ama bir faizsiz sistem diye de var. Hatta İngiltere'de bana göre bizden daha iyi uygulanıyor.
Yani, şeriat mahkemeleri de varmış orada.
Orada da var. Borsaları var mesela. Helal borsa diye bir şey var.
Evet.
Ne kadar hassaslar. Yani Yahudilerin koşeri gibi yani. Bir Yahudilerin koşeri bizim helal damgasından daha ileri bir müesseseleşmiş bir şey.
Yani Mehmet abi 20 gün İngiltere'de kaldınız. 20 gün müydü?
Neyse.
Yani 20 gün İngiltere'de kaldınız. Gelip bize İngiltere'yi örnek ülke olarak anlatıyorsunuz ya. 2 sene kalsanız ben nasıl bir böyle...
Hocam ben 20 günde çözmüşüm onu. Hatta bir yazıda yazdım size. Verdim o gün dergiye.
Onun çok güzel bir şeyi vardı. 2 sene hazırlanılan, 2 sene hayali kurulan... 2 ay hazırlığı yapılan,
2 sene hazırlanılan, 20 sene hayal kurulan, 2 sene hazırlanılan,
20 günde geri dönülen.
Evet.
Bir İngiltere öyle macerası.
Nedir yani?
Kraliçeyle görüşebildiniz mi?
Kraliçeyle ben bekledim, gelmedi. Gelmedi, hastaymış, yaşlı kadın.
Hastaymış.
Evet.
Peki.
Şöyle hocam, tam da şunu demek istiyorum. İnsanlar diyor ki yok diyor, faizsiz bir şey olamaz diyor. Sen diyor ki ya, olamaz diye yelkenleri indirmemek lazım. Geçen bir canlı bir örnek söyleyeyim. Mesela bir kiralık bir yer var. Orası kiraya verilecek. Diyelim ki benim de ortaklığım var. Küçük de olsa. Dedim, ya işte bankaya verilip verilmekten konuşuluyor. Değil mi? Bak kardeşim dedim. Ben bir yerim bankaya kiraya verilmesine karşıyım dedim. Ya işte nasıl olur da falan da filan da.
En garanti müşteri ya, halbuki değil mi?
Halbuki ne cazip bir şey tabii. Gibi geliyor.
Düzenli öder.
Hayır dedim, ben karşıyım dedim. Bunu verirseniz ben burada olmam dedim. Daha da ileri giderse payımı da satar çıkarım. Şimdi onlar ona bir, benim orada o tepkiyi koymam gerekiyor. Çünkü o zaten bunları aş diyorlar mesela. Ondan sonra dediler ki işte bir otele verilebilir mi? Otele vermezse de karşıyım dedim. İçkili bir otele dedim. Orada içki satacaklar dedim. Bu işte market çıkıyor. İşte şey markete karşı. Yani bunlara şimdi sen bunları söylemesen hocam bu normalleşiyor.
Evet.
Hayatında normal bir hale geliyor. Sen orada da tamamen birilerinin buna da karşı olduğunu, yani içkisiz bir marketin olabileceğini, içkisiz bir lokantanın işleyebileceğini, faizsiz bir finans kurumunun yürüyebileceğini, daha iyi hale gelebileceğini, yani aslında Allah'ın dediği kurallar dahilinde de bu hayatın yaşanabileceğini söylemek lazım. Eğer bir, tam da burada bir menfaatten dolayı eğer ondan vazgeç, daha az menfaatim olsun, daha evet, az menfaatim olsun, daha çok yürüyeyim içkisiz bakkala, iki mahalle aşağıda ama oraya gideyim kardeşim. Anladın mı? Evet, daha şey, o çok şatafatlı bir lokanta değil öteki. Çok herkesin ünlü, yıldızları olan bir lokantaya gitmeyeyim de içkisiz ama daha mütevazı bir yere gideyim. Bu da senin tercihin hocam. Yani
şimdi burada şöyle bir şey de var Mehmet abi. İşte genellikle hani 70-80 senedir dindarların üzerinde bir cendere vardı. Bu nispeten hafifledi. Bir müddet sonra da bu sefer kendi psikolojilerinde bir takım sıkıntılar baş gösterdi. Yok, konforla.
Haramlara girme imkanına ulaşıldı.
Evet.
Eskiden o imkan yoktu.
Yani bulamadığının zahidiydi belki insanlar. Şimdi bulduktan sonra zahitlik var mı yok mu? O işte erkeklik orada ortaya çıktı. Şimdi ve bir takım böyle ilginç örnekler de var işte. Atıyorum caz festivalinde işte sunum yapacak sanatçılardan bir tanesi de başörtülü bir hanımefendi mesela. Yani piyanosuyla orada arz endam edecek. Caz festivali dediğinizde yıllarca belli bir bankanın Türkiye'de işte bir kültürü, aslında bize ait olmayan bir kültürü böyle geliştirmek için her sene büyük paralarla finanse ettiği bir etkinlik. Şimdi bu etkinlikte bir başörtülü hanımefendinin böyle bir şey yapması, öne çıkması,
arz endam etmesi
ve bunu sanatıyla yapması. Sanat da dediğimiz, yani tamamen Batı'nın aslında ortaya koyduğu bir sanat türüyle bunun bir şekilde böyle efendim bir hani zafer çığlıklarıyla işte yapabilir kardeşim. Ya bunun yani bizim dünyamızda bir yeri yok, bu aslında bir tür hani zafer olarak görülmemeli dediğiniz zaman da, veya bunu yok kardeşim biraz daha hani kaba bir üslupla, yok böyle bunun dinde yeri, biz buralarda mı görecektik, yazıklar olsun şeklindeki tepkilere de işte fıkhi bir takım mütalalarla, bunun da aslında mümkün olabileceğine dair bir takım değerlendirmelerle, yani savunma psikolojisiyle yaklaşanlar var. Şimdi buradan baktığımız zaman her yerde olmak mı gerekiyor? Bu fedakarlığa girmiyor mu bu işte biraz önce bahsettiğiniz? Dediğiniz işte iki sokak sonraki şeyden gideyim. O bir first class lokantada yemek yemeyeyim çünkü orası benim inançlarıma uymuyor. Her yerde olmak zorunda değilim kardeşim. Evet. Müslümanlığın bir kendine göre nezaheti var, iffeti var. Yani...
Fakat hocam şimdi ben burada ölçü meselesi ise yani bir takım fıkhi ölçüler var, bir de takva ölçüleri var. Fıkhi ölçülerin, takva ölçülerinin fıkhi ölçüler hale de getirilmemesi lazım. Fıkhi ölçülerin de takva ölçüleri sıkılığına çekilmemesi lazım. Kimisi o fetva ile hareket etmek durumundadır. Takva ile hareket etmek de bir tercihtir. O da hep övülmelidir. O da hep güzel gösterilmelidir. Ben ona itiraz etmiyorum. Kimisi takva düşmanlığıyla hareket ediyor. Kimi de fetva düşmanlığıyla hareket ediyor. Ben şunu düşünürüm doğrusu. Bir başörtülü bir hanım piyano çalabilir mi? Bu sorunun cevabı şeye aittir. Diyanet işlerine sorsunlar. Biz buradan kalkıp mikrofondan fetva konuşacak halimiz yok.
Niye Ahmet Hamdi Yıldırım demediniz?
O vermez biliyorum da onun için. Diyanete sorun dedim. Şimdi şöyle... Size bir soru sorayım o zaman. Bu caz festivalinin...
Ben de olumlu cevap vermem.
Hayır hayır, fetvayı sormayacağım size. Şöyle bir şey soracağım. Hadisenin vurmalı... Bir de piyano vurmalı mıdır, yaylı çalgı mıdır?
O kadar bilgim yok Mehmet
abi. Ama vurmalı parmakla vuruyup da ses çıkıyor değil mi?
Evet tabii tabii.
Ama yay da var içeride. Şimdi bu ayrı bir teknik bir konuya da girdi. Sadece şunu söylüyorum. Hani caz festivaline gitmiş başörtülü kadın orada piyano çalıyor da onu bahsetmiyorum. Bir kadın, başörtülü veya açık bir kadın piyano çalsa bizim Erkam Radyo'da yayınlanır mı? Veya bunun bir mahsuru var mıdır?
Bunun kadın olup olmadığını kim bilecek çalanın?
Kimse bilmiyor.
Tamam o zaman mahsur olmayabilir.
Tamam bak gördün mü?
Ama şöyle.
Kadın sesi olmaz ama kadının çaldığı piyanonun sesi olur mu diyorsunuz?
Ney varsa ben neyi tercih ederim? Neyin sesini tercih ederim?
Ya o ayrı bir şey.
Ayrı bir şey değil.
Neyi varsa neyi tercih ederim?
Mesela tamburla yani ne? Niye, tambur mu ney mi ney?
Kardeşim bunları da kutsayamazsın hocam.
Kutsayamıyoruz
bu da
ama hocam bak biraz önce dediniz ki. Bak fetva hususunda takva var. Bir de ne var? Fetva var.
Evet.
Şimdi hakikaten insanın ruhunu okşayan bir ses var.
Peki.
Bir de biraz daha farklı duyguları tahrik eden
niye
bir ses
canım?
Var.
Niye canım? Sen söylüyorsun.
İmam Gazali bak. İmam Gazali Hazretleri zaten tam da buradan mı yaklaşır musikiye? Yani hangi duyguyu uyandırıyor? Şimdi hakikaten bir yani ne sesi duyar duymaz. Hemen böyle bir şeye giriyoruz.
Neye giriyoruz?
Konya'daki sanki o yani, sema meclisine
ama
girmiş gibi.
Ama bu da yani şey gibi yani hani ne derler bu alışılmış bir ne derler tekrar tekrar.
Ritüel, rutin.
O da değil de yani.
Monoton.
Neyse soru aklıma gelir. Şimdi çok çağdaş bir yaklaşım olacak benimki ama ya o dönemde piyano vardı da mı çalmadılar?
Vardı efendim.
Nerede
sazlı
piyano?
Çallar vardı mesela.
Bak, sazlı, saz demedim, saz, piyano
ya
dedim.
Sazlı
ben.
Ayetler vardı mesela.
Piyano dedim. Bak piyanonun bir özelliği var. Hem böyle parmakla vurmalı çalarak çalınıyor. Yaylı mı değil mi karar veremedik. Yani
altta
şey
bir de,
gibi
şey de var sanki.
Yani kalamar gibi. Yani balık mı böcek mi, işte yenir mi, değil mi gibi bir şey.
Sezon açılmış herhalde onun herhalde bu aralar.
Olabilir.
Çünkü öyle bir şey vardı. Onları paylaşmışlar. Ondan sonra Konya'dan bir belediye de tweet atmış. Bizi etli ekmekle sevdiren Allah'a hamdü senalar olsun diye.
Şimdi o da işte o da ben Şafi'ye göre caizdir, Hanefi'ye göre değildir meselesinden. Şimdi hocam bak sadece sana şunu söylüyorum. Caz festivaline gitmem. Piyanoda dinlemem. Dinlemeye de gitmem. Ama böyle gayet açık saçık bir kadının piyano çalarken seyretmek mi daha doğrudur? Kapalı, mütesettir bir hanım piyano çalarken orada olmak mı daha doğrudur?
Yani bir kere izlemiyorsun. İzlenen bir şey değil bu. Bu tamamen efendim dinlenen bir şey.
Şöyle bir şey olsa mesela, arada bir perde olsa, yine sahnede olsun, perde var. Hanımcağız görünmeden mütesettir bir şekilde piyanosunu ya çalsa. Hocam, sadece sanatını hocam, icra etse.
Hocam yok yok, bu tür işte efendim tırnak işte gerici işlerle yapmayın böyle şeyler.
Ama lütfen. Ya sen şimdi radyoda olur diyorsun. Yok. Konser salonunda olmaz
şöyle,
diyorsun.
Şöyle bak.
Yarın kültür merkezi açılacak Taksim'e. Cami açılacak, sonra o da açılacak.
Mehmet abi.
Ondan sonra burada bir şimdi, piyano çalmak istense. Böyle bir şey olsa, sponsor da bizim finans kurumlarından biri olsa. Bir banka olacağına.
Hayaldi gerçek olacak diyorsunuz yani. Mesela, hepsi hayaldi gerçek oluyor.
Bugünden hazırla hocam enstrümanları. Enstrüman bunlar önemli enstrümanlar.
Çok enstrüman çok güzel. Enstrümantal olmak da mühim yani. Evet. İşlevsel yani. Her işe yaramak her yerde bir şekilde.
Her işe değil.
Yani orada bak kapitalizmin gizli oyunlarını da görmek lazım. Şimdi bir dönem Bush malum 2011 2001'de o ikiz küreler yıkılınca dedi ki bizden olanlar ve bizden olmayanlar ikiye ayırdı dünyayı.
Evet.
Ondan sonra böyle bir eğilim başladı. Şunlar bunlar, bunlar şunlar falan. Ben de o ara bir böyle bir espri mahiyette demiştim ki ya insanlar hakikaten ikiye ayrılır. Bir insanlığı ikiye ayıranlar bir de ayırmayanlar. Bu şekilde evet. Yine ikiye ayırmış olduk.
Çok fazla insanlık ikiye siz ayrılabilir.
Şimdi, evet siz de fetva diyorsunuz, takva diyorsunuz. Ben de diyorum ki üçüncü bir yol daha var burada yine. O da nedir? Yani abicim biz bu şeyi niye tartışmıyoruz ya? Tamam fetvası mı, takvası mı falan. Takva olmuyor kardeşim. Fetva caiz veriyorsun. Siz niye diyorsunuz? Ya bir de burada bir mücadele verildiğini, bu topraklarda bir yerli hakikaten sanatın gelişmesi için tam da böyle bu batının bu müziğinin işte bize dayattığı hayat tarzının yerleşmemesi için. Yani ben çok böyle biraz sakil bir örnek olacak. Haddimi de aşmış olabilirim belki ama. Güzellik yarışmasına katılan o Keriman Halis'in hiçbir efendim kritere tabi tutulmadan direkt jüri tarafından birinci ilan edilmesi gibi. Adam orada bir gerekçesi var diyor ki ya biz diyor yıllarca diyor kendisiyle mücadele ettiğimiz diyor Türkiye'nin bir kızı diyor şu an önümüzde diyor arz endam ediyor bize kendisini beğendirmek için diyor.
Ne şimdi, biliyorsun kritere tabi tutulmadığını?
Onu bilmiyorum. O hem ilgi sahama girmiyor, uzmanlığıma da girmiyor. O yüzden belki siz...
Belki bütün kriterler tutuyordu. Altını üstüne üstlük. Bir de böyle bir şey ilk defa geliyor.
Evet.
Bak buralardan daha evvel katılım yoktu.
Doğru. O bir faktör, ağırlıklı evet. Bir faktör olmuş olabilir. Bu dediğiniz cümle biraz bizimki...
Tarihi bir hadiseden bahsediyorsun.
Evet.
Tanımıyoruz da. Şunu Keriman da... Hanım belki sonradan tövbekar olmuştur.
Şöyle abi.
Olmuştur.
Ha, mesele dolayısıyla...
Bilmiyoruz. Anlık mesele... değerlendirme hocam.
Ha, çok güzel. Bak ben de tam da bu noktayı ifade etmeye çalışıyorum. Mesele fertleri aşan bir kültür mücadelesi, bir efendim mefkure mücadelesi. Bir ideal mücadelesi, bir hayat tarzı mücadelesi. Ben eğer efendim kendi dinimin, ülkümün, hayalimin, gayemin şu toprakları Anadolu yapan mücadelenin eğer insanıysam yani orada yani ne o festivalde arz endam ederim abi, ne oraya giderim, ne onun haberini yaparım. Hadi bunlar oldu, bireysel diyelim bunların hepsi. Yahu bunu alkışlama kardeşim ya. Bunu çok matahmış bir şeymiş gibi bana söyleme ya. Takdim etme yani. Ben bununla övünmeyeyim yani. İşte bu da hayaldi. Bunu da yaptık. Yani.
Ama başka bir şeyden bahsediyorsunuz. Her yerde görünür olmak. Herkesin yaptığını yapmak vesaire.
Mahalesef, o da var. O boyutu
hani
da var.
Piyanodan falan başka bir yere dönüyor.
O
yoksa,
da boyutu. O da var.
Müzik aletlerine girersek hocam. Sen insanları da sadece bir neye kitleme ya şimdi. Yani bir neyi dinlemişiz genç.
Ne insanı kamildir yani, hocam.
Ya tamam işte şimdi de melamilik bitti mevlevilik mi başladı hocam ya.
Bu saz aletleri hususunda bir zannediyorum uzmanlığınız var Mehmet abi.
Var, benim şöyle bir uzmanım. Öğreniyorum yani.
Öyle
mesela
mi?
Tabii.
Yani 50'sinden sonra saz çalmayı öğrenelim.
Hayır çalmayı nerede öğreneceğiz? Biz hiçbir zaman çalmayı beceremedik. Ha,
bilgisini.
Çalmayı beceremedik.
O meletin her şeyini biliyorsun, bir tek şeyini,
yok,
tadını bilmiyorsun.
Yok şeyini değil de. Yani ben çalmayı beceremedim, onun için devlet memuru oldum. Hocam sonra bu çalgı aletlerinin tanımlaması da çok farklı. Hocam hakikaten farklı kültürleri temsil ediyor. Bunu kabul ediyoruz. Yani bir saz sesini duyduğumuzda böyle Anadolu geliyor aklımıza ya.
Yok abi, siz tezek kokusu gelir aklınıza.
O da geliyor tabii yani ama ya o aklımıza gelmez, o burnumuza gelir.
Peki.
Evet, farklı.
Ben biraz Mehmet abi tatlı sohbetin nerelere gideceğini çok kestiremediğim için.
Evet.
Tam da vaktimiz doldu zaten. Evet. Bize ayrılan süreyi doldurmuş olduk.
Hocam efendim, yalnız bir şey ifade
buyurun,
etmek istiyorum burada.
Son olarak.
Sizin bu her yer, her bir hadisede yok bir üçüncü yol, yok bir üçüncü yol diye. Ben bu üçüncü yol takıntınızı çok doğru bulmuyorum. Yani hak vardır, batıl vardır. Üçüncü yol biraz karışık bir yol hocam. Ortada bir şey.
Ama
o tehlikeli bir yol.
Evet, münafık zaten bak.
Evet.
İnanan var, kafir var. Ama dünya bu ikisinden ibaret değil. Münafık da var. O münafığın da hak tarafına çekilmesi için sürekli gayret edilmesi gerekiyor. Evet. İfşa edilmemesi gerekiyor, setredilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz bu konuyu konuşuruz daha Mehmet
İnşallah.
Abi. İnşallah ileride sizin o saz konusundaki üstadlığınıza da başvururuz.
Tabii, ben o konuda da farklı o çalgı aletlerinin hangi enstrüman tal
bir felsefesi var hepsinin.
Hepsinin tabii. Bir felsefesi
tabii,
var.
Tabii.
Çalış şekli de hocam.
Çok önemli.
Acayip bir şey yani.
Tamam, evet.
Onları konuşuruz.
Oralarla ilgili mütebahir efendim engin bilginize başvururuz.
Tabii, inşallah.
Efendim hayrola da Mehmet Emin Okur abi bizle beraber, ben Mehmet Lütfü Arslan. Bir hafta sonra tekrar sizinle birlikte olmak üzere hepinizi şimdilik Allah'a emanet ediyoruz.